Bosch Time. Sport Time.
Topu taca atmam mümkün değil. Oyuna devam. Bütün gece öfke, üzüntü ve zihnimdeki sayısız soruyla boğuşarak uyumaya çalıştım. Sonra o kasvetli hastane odasında dalıp gitmişim. Ertesi gün odamın kapısının açılmasıyla uyandım. Gelen hemşireydi. Yatağımdan nezaketen doğrulup kalkmak istedim ama nafile. Çünkü vücudumun belden aşağısı tutmuyordu. Nasılsınız Özkan Bey? Geçmiş olsun. Geçmiş mi olsun? Ne oldu ki? Bu sabah ameliyat oldunuz ya, hatırlamıyor musunuz? Neyse, narkoz etkisi bu, merak etmeyin. Öğleden sonra normale dönersiniz. Akşama doğru odamın kapısı ikinci kez açıldı. Gelen ameliyatımı yapan doktordu. Tam kendisine merhaba diyecektim ki birden ellerimden tuttuğu gibi beni yataktan kaldırıverdi. Şaşırmıştım. Sonra hadi bakalım Özkan Bey, şöyle bir yürü de görelim dedi. İyi de bir türlü cesaret edemiyordum ki. Baktı olacak gibi değil, sırtımdan öne doğru beni sertçe itiverdi. Dengemi kaybedip düşeceğimi sandım ama bir adım, bir adım daha derken koridor boyunca yürümüşüm. Sonra yüzüme öyle bir gülümseme oturdu ki sormayın gitsin. Hayatımda bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Doktor gülerek hadi bakalım dedi, geçmiş olsun. 2 saat sonra taburcu oldum. Moralim düzelmişti, sanki yeniden doğmuş gibiydim. Fakat önümde en az 2 ay süreceği söylenen zorlu bir süreç vardı. Yeniden sakatlanma ihtimalinin verdiği endişeler ve bir dizi fizik tedaviden sonra formama kavuştum. Ancak bu ameliyat süreci beni psikolojik olarak çok etkiledi. Aynı yılın sonunda yeterince profesyonel futbol oynadığımı düşünerek tamam artık dedim, buraya kadar. Çok zor bir karardı. Çünkü kendimi ilk kez büyük bir boşluğa düşmüş gibi hissediyordum. Eski neşemden de eser kalmamıştı. Üstelik hayatın bütün forvetleri üzerime oynarken topu eskisi gibi taca atmam da mümkün değildi. Üzerimde yıllarca taşıdığım bir kimliği yenisiyle değiştirme telaşı içindeydim. Sonra Özkan dedim, şimdi ne yapacaksın? Bazen görünmez bir el boğazıma yapışıyor ve sanki bana çıkış yok diyordu. Buna rağmen artık bir karar vermek zorundaydım. Tıpkı o güzel şarkıda söylendiği gibi hiç yenilmedim desem yalandı. Ama oyuna devam etmeliydim. Bu geçici çöküş anılarından tam 2 yıl sonra. Oğlum saat 8 oldu, kalk artık işine geç kalacaksın diyordu annem. Koltuk değnekleriyle yürüyormuş gibi yaparak kahvaltı masasına oturdum. Güya anneme espri yapıyordum. Bırak dedi, bırak bu işleri, sen kimi kandırıyorsun? Hem senin kırılacak yerin mi kaldı Allah aşkına? Güle oynaya yapılan kahvaltıdan sonra evden çıktım. Yolda yürürken tek başımaydım ama geçmişten aldığım dersler de bana yardım ediyordu. Zaten yeni bir işte çalışmakla yeni bir maçta oynamak arasında fark var mıydı ki? Sonra nereden nereye dedim kendi kendime. Çamurlu sahalarda koşturup dururken ne güzeldi. Şimdi gel de şu klavyenin bileğini bük de görelim Özkan. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Az önce canlı yayında okuduğum metin Özkan Pekesen'e aitti. Hatırlayan dinleyicilerimiz çıkacaktır. Geçtiğimiz hafta Ahmet Talimciler hocamız Özkan'a sakatlık psikolojisinin nasıl olduğu üzerine bir soru yöneltmişti. Sonra araya biraz da bazı başka cümleler karışınca bu sorunun cevabını Özkan bu hafta yazarak vermek istemiş. Bence çok da iyi etmiş. Biliyorsunuz program ekibimizi programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, tam sağımda programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 30 dakika boyunca Spor Daima ekip olarak karşınızda olacağız. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bir uzaklara seslenelim. Bakalım Ahmet Hoca nasıl? Hocam merhaba. Ahmet Hocam beni duyabiliyor mu?
Duyuyorum Murat Bey.
Tamam. Biz de seni bir 3-5 saniye gecikmeli duyduk. Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. İşimizin başındayız. Devam ediyoruz işte değerli hocam. Özkan'ın yazdığı metni canlı yayında okudum. Sorunun da aslında geniş geniş cevabı olmuş bu metin değil mi?
Vallahi yaşanmış bir hikayeyi dile getirmiş olması bence çok önemli. Yani baktığınızda bizzat bu işi yaşamış. Hani bazen filmler seyrederiz. Filmlerde gerçek bir hikayeden alınmıştır. Gerçek bir öyküden uyarlanmıştır diye ibareler görürüz. Yani bu daha o filmin etkisini daha da arttırır. Şimdi burada da Özkan Bey doğrudan doğruya bunu yaşamış birisi olduğu için burada yazdığı metin de onun o yaşanmışlıkları üzerinden bizim önümüze çıktığı için bence çok kıymetli.
Evet, birebir aslında birebir o tecrübeleri Özkan'ın yazdıkları üzerinden herkese de yayabiliriz değil mi? Herkese de bir fikir verebilir tüm bunlar.
Çünkü yani yaşanmış olması, yani istediğiniz kadar siz bir alanda uzmanlık işte okuyun, o alanla ilgili bilgilerinizi aktarın, güzel, ama bir de o yaşanmışlık meselesi var. Yani bizzat hayatın içerisinde o yoğrulma ve deneyimleme meselesi var ki bu ikisi bir araya geldiği zaman zaten çok daha kıymetli olur.
Hani o eskilerin tabiriyle dadından yenmiyor değil mi hocam?
Tadından yenmez olur. Tam da onu söyleyecektim. Yani şu anda Özkan Bey'in bu metni de aslında tam da bizim önümüze bunu koyuyor. Çünkü gerçekten şimdi bütün spor branşlarında, özellikle de Türkiye'de en çok sevilen futbol üzerinden konuştuğumuzda sakatlıklar kaçınılmaz. Mutlaka evet. İstediğiniz kadar siz kendinize bakın, istediğiniz kadar sağlığınıza dikkat edin. Oynadığınız spor dalıyla ilgili her türlü gereken önlemleri alın ama hiç ummadığınız sakatlıklar ortaya çıkabilir.
Bir nevi bu yaşlanmak kadar doğal bir akış değil mi hocam?
Son derece doğal. Yani çünkü bu eşyanın doğasında var. Yani evet. Siz istediğiniz kadar, trafikte de aynı şey geçerli. Tabii. Yani bütün kurallara uyuyorsunuz. Her şeyi dört dörtlük yerine getiriyorsunuz ama sizin hesap etmediğiniz bir şey var. Diğer sürücüler. Diğer sürücüler sizin kadar gereken şeyi yerine getirmediği için kaza geçirme riskiniz her daim var.
Büyüklü küçüklü başınıza 40 tane şey gelebilir.
Her an gelebilir. Burada da sportif anlamda baktığınız zaman yani sahanın içinde, sahanın dışında, tabii ki bir sporcu olarak daha minik takımdan itibaren, en küçük alt yapılardan itibaren bütün bunlar da öğretilmeye başlanır. Ama hani geçen hafta konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Nasıl düşmeniz gerektiği size öğretilir. Tabii. Yani çünkü öyle düşüşler vardır ki eğer dikkat etmezseniz bir tarafınızı çok feci şekilde incitebilirsiniz ve bir daha değil spor yapmak, hayatınızı normal şekilde idame ettiremeyebilirsiniz. Böyle bir riskle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden de burada Özkan Bey'in bize söylediği, özellikle de içinden geçmekte olduğumuz artık sporun endüstriyelleşme süreci içerisinde olduğu, ki Özkan Bey onun belli bir dönemini yaşadı. Şimdi olup bitenler onun daha uç dönemleri. Yani işin bir de böyle bir boyutu var. Yani o dönemde yine geçtiğimiz haftalarda, iki hafta boyunca konuştuğumuz, hatırlayacak bizi dinleyenler, söz konusu sakatlıklarla ilgili yapılanlar da farklıydı. Şimdi çok daha farklı.
Tabii.
Ve sporcuların ayağa kalkma, iyileşme eğilimleri de çok daha farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Yani bir taraftan sporcular artık içinde bulunduğumuz dönemde adeta bir biyonik insana dönüşmeye başladılar. İşin bir de böyle bir boyutu var.
Tabii.
Ve burada özellikle sağlık teknolojisi ve sağlık alanındaki uzmanlaşma o kadar üst seviyeye çıktı ki oradaki sporcuları en kısa zamanda sakatlanmalarına karşın tekrar geri döndürmek gibi bir yoğun çaba içerisine giriyor oradaki sağlık ekibi. Yani müthiş hummalı bir çalışma söz konusu oluyor. Evet. Bu eskiden böyle değildi.
Çok daha zamana yayılıyordu o ilerleme süreci, neka süreci. Hocam sen bir soluklan, Özkan'a dönelim hemen. Özkan'cığım, programa girmeden önce de aslında bu yazıda anlattığın hikaye yaşadığı menisküs ameliyatı.
Elbette.
Değil mi?
Evet.
Programa girmeden önce de ne dedin sen? Hani benim işte sağ dizimle sol dizim farklıdır. Bazen işte o ameliyat gören dizim haber verir, sızlar dedim ve hava nemliyse, rutubetliyse ben o mesajı alırım dedim.
Biraz da konuyu aslında programın...
Ben de bunu programda da konuşalım dedim.
Şimdi var, diz bir deformasyonu vuruyor ya. Yani evet. Diyelim ki sol diziniz, sağ dizinizden farklı bir yapıya, bir forma kavuşuyor. Evet. Fakat siz işin başka bir bölümünü görüyorsunuz. Mesela ben buna çoğu zaman diyordum ki yani bir şekilde başka bir yerde sakatladın kendini ya da ani bir hareket yaptın hatırlamıyorsun ama sol dizin tekrar neden ağrıyor? Direkt olarak mevsimlerle ilgili olduğunu anladım ki yağmur yağacağı zaman bir şekilde orada bir ağrı
yani
oluşuyor.
Başlangıçta başka kaygılarım vardı. Başka bir rahatsızlık mı diye ama artık biliyorsun ki şimdi o onun kendini hatırlatması.
Şimdi yer yerine oturdu çünkü hafif şişmeler oluyor ve ciddi anlamda var yani sanki bir kas yırtığı imişcesine bir şey var, ağır var. Diyorsunuz ki ya bu direkt olarak havaya bağlantı olamaz ama öyle.
Bilir misin? Sen devam et ama eskilerin bu basit kırıklar için bile söylediği bir
yani
şey
vardır.
Yani
boşuna konuşmuyor.
Ağustos üzerinden Ağustos geçsin derler. Yani ya. O kendi sızısını bilmem nesini daha da azaltması için o çok sıcakların kemiklerin üzerindeki etkisine. Yani atalar aslında birçok şeyi
çok şey söylemişler. Şöyle bir kemiklerimiz ısınsın falan derler ya. Onun bir geniş anlamda bir mutlaka bir altyapısı vardır. Demin hocamın söylediği şeyle ilgili bir şey hatırladım
lütfen.
Hemen. Mesela ben Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında falan yabancı milli takımlarda böyle bir mercek altına alırdım adeta. Veya bütün oyuncuları not ederim işte nasıl oynadılar, ne yaptılar, ne ettiler. İngiliz milli takımında Mark Wright diye bir oyuncu vardı. Çok o o yani İngiliz milli takımı için çok kilit bir oyuncuydu. Hı-hı. Ayağının kırıldığını öğrendim Avrupa Şampiyonası'ndan bir ay önce.
Yıl ne zaman?
90'lar işte 90'lar hemen başı. Hı-hı. Dolayısıyla onlar için büyük bir talihsizdi fakat aradan bir ay geçtikten sonra yine gazete aldım. Mark Wright yetişiyor.
Turnuvaya
yetişiyor. Kendi kendime dedim ki işte o zaman o dönemler burada bazı şeylerin olmadığını söyleyerek yazmaya çalışmıştım ya. Hı hı. Yahu dedim bu ne kadar yani çok çabuk oldu.
Yani o biyonik adamın ayak sesleri 90'larda orada.
Şimdi o örnek beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Çünkü benzer örnekleri burada gördüğüm zaman o dediğiniz işte o süre çok uzuyordu falan. Bir anda dedim ki demek ki spor kimliği orada biraz farklı bir boyutta da olabilir. Çok çabuk bize de geldi. Hocamın söylediği gibi şimdi gerçekten yani var. Çok çabuk sağlığına kavuşabiliyor sporcular. Fakat şu var. Yine değişen de çok da yine bir şey olmuyor. Çünkü oyun çok otomatikleşti. İyice sertleşti. Estetikten uzaklaştı. Ve bir Robocop gibi sanki oyuncular birbirlerini yine nötrledikleri için evet çabuk iyileşiyorlar ama yine sakatlanmaya
yani
çok meyilli görünüyor.
Yani sakatlanma tehlike ihtimali daha da arttı diyorsun öyle mi?
Çünkü oyunu daha çok kilitlemek istiyorlar. Tamamen kazanma üzerine bir felsefe var. Bu felsefe içerisinde de şunu da çok gözetmiyor benim gözlemlediğim kadarıyla teknik adamlar. Yani çok estetik bir oynamamıza gerek yok. Hep de böyle
sonuç odaklı.
Sonuç odaklı ve son dönemde geliştirdikleri başka bir argüman var. İşte doğru oyun. O doğru oyun nedir? Rakibe göre alınan o an için gibi taktiktir ama şu olmazsa olmaz. Çok ciddi bir pres. Mesela Bayern Münih'de bunu çok net olarak görüyoruz. Çok ciddi bir pres. Yıldırıcı bir pres hatta. İyi de bunun olabilmesi için de ciddi bir fiziksel kapasite ve hiç durmadan bölgesini kapatan oyuncular. Bunun devamında da ister istemez sakatlıklar da gelebiliyor.
Sana şöyle bir gene yaşanmışlıklarından yola çıkarak cevap vermeni istediğim bir soru yönelteceğim. Hocalar, teknik ekip, sporcularının sakatlığıyla gerçekten samimi olarak birebir ilgilenirler mi, kaygılanırlar mı? Yoksa o oyuncuları birer satranç tahtasındaki piyon gibi mi görürler?
Bu biraz kişilikleriyle de direkt olarak alakalıdır ama benim gördüğüm bunu söylemek durumundayım. Çünkü burada bir şey yok yani kişisel, duygusal bir açıklama değil bu söyleyeceğim. Bunun altını iyice çizmem lazım. bir şekilde bir takım oluşturmak zorunda olduğu için hafta sonunda istese de sizinle ilgilenemez. Yani futbol gerçekten insanın çoğu zaman yalnız kaldığı bir yerdir. Orada gerçekten kendinizi hep hazır tutmanız gerekir ve belli bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman size gelen telefonların sayısı azalır. O yüzden bütün bunları iyi bilmek ve gerçekten o işin matematiğine, yani gerçekten o sevgiye, o duygusallığa kapılmadan çok bilinçli bir sporcu hayatı sürmelisiniz. Yani ne yazık ki böyledir. Yeterince aranmazsınız. Belki hakikaten çok entelektüel, çok insani vasıfları üstte biriyle çalışıyorsanız size çok emniyet gösterebilir. Bir de şu vardır, bu çok ekstrem bir şeydir. Çok ama çok ünlü bir oyuncusunuzdur. İster istemez sizinle uğraşırlar. Yani bugün Ronaldo'ya bir şey olsa Allah göstermesin. Ne olacak? Tabii ki çok gündem olacak. Ama Ronaldo olmaya ya da aday ya da bir takım merdivenleri geri çıkmaya çalışıyorsanız, yani o merdivenlere basmadan sakatlanırsanız tekrar o merdivenleri sizi getirip koyacak insanları bulmakta zorlanırsınız.
Çok güzel ifade ettin. Hocam, sen neler söylersin? Bence Özkan tam böyle işin kalbinden, sahadan çok önemli şeyler söyledi.
Söylenmesi gereken kitabın orta yerinden söyledi. Fakat şunu da eklemem gerekiyor. Yani Özkan Bey konuşurken araya girmek istemedim ama şu mesele konusunda muhtemelen o da bir şeyler söyleyecektir. Şimdi yıllar içerisinde özellikle futbol üzerinden konuştuğumuzda bir taraftan oyunun mücadele gücü arttı, pres arttı, daha büyük bir kapasite ön plana çıktı. Bunlar tamam. Ama şunu unutmayalım ki yıllar içerisinde oynanan karşılaşma sayısı astronomik şekilde arttı.
Tabii.
Yani bu hem bizim ligimizde hem dünyadaki belli başlı liglerde öylesine büyük
ki bu
organizasyonlar
yani
meydana
yalnızca
getirdi
futbol
ki
için de değil, her
tabii
spor dalı için değil mi?
bütün spor dalları için ama
Ben
bugün
örneğin voleybolda takımlarımızın artık katıldıkları turnuvaları takip edemiyorum, milli takımlar dahil.
kesinlikle
Bahar
haklısınız.
Kupası ayrı, Dünya Kupası elemesi ayrı, Avrupa Kupası ayrı. Yani sürekli bir ya yarı finaldeler ya, yani bu güzel bir şey de ama bu kadar çok olmasını anlamlandıramıyorum hocam.
Yani bu kadar çok olunca da işte o yüzden sakatlıklar da
Tabii.
ekstradan devreye girmeye başlıyor. Çünkü sporcular sonuç itibariyle biyonik insanlar değiller. Ve onlar sürekli olarak hareket halindeler. Bunu daha evvel de dile getirmiştik. Yani özellikle Katar'da oynanan Dünya Kupası sonrasında çeşitli takımlarda düşüşlerin olmasının arka planında biraz bu da vardı.
Tabii.
Yani çünkü ekstradan siz o kondisyonu yüklüyorsunuz ve onunla ilgili olarak yaşadıklarınız ve sürekli hareket halindesiniz. Yani
Kaldı
bir
ki
yerden bir
iklim
yere
değişiyor,
gidiyorsunuz.
coğrafi koşullar değişiyor. Bunlar da çok belirleyici şeyler
İklim
hocam.
değişiyor, sağlığınızı etkiliyor. Yani hatırlayın Katar'da bazı sporcular ve teknik isimler gribal enfeksiyon geçirdiler. Hatta karşılaşmalara çıkamadılar.
Tabii.
Hocam
Yani
hatırlarsınız İngiliz oyuncular mesela ne kadar çok maç oynuyoruz diye federasyona şikayette bulundular. İşte onlarda biliyorsunuz FA Cup var, işte lig var.
Tabii
Yani
orada daha da fazlalaşıyor. Ya şöyle bir durum var. Kobe Bryant bırakma aşamasına geldiğinde ben hiç unutmuyorum o sözünü. Artık vücudum ve ayaklarım ve beynim arasında koordinasyonu sağlayamıyorum demişti. Yani sakatlıklar bir taraftan oynamak istiyorum, beynim oynamak istiyor ama vücudum buna el vermiyor demişti.
bedenim çabalama kaptan ben gidemem diyor yani, değil
Evet
mi?
tam da böyle bir durumla karşılaşacağız. Çünkü öylesine fazla bir program içerisindesiniz ki yani sürekli yani şunu unutmayalım ben hep öğrencilerime onu söylerim. Elit sporcu olmak öyle kolay bir iş değildir.
Tabii.
Yani herkes elit sporcu olamaz. Herkes voleybol, basketbol, futbol oynayabilir ama elit sporcu olmak yani bu işi profesyonel olarak yapmak başka bir düzeydir.
Evet.
Çünkü hayatınızın tamamen ona göre yönlendirmek durumunda kalırsınız. Yani o örneği verdiğim zaman öğrenciler şaşırıyorlar. İşte Michael Phelps'le ilgili bir belgeseli hiç unutmam. Yılın 360 günü bu adam sabah 5.30'da havuza giriyor.
Ya.
Yani düşünsenize yılın 360 günü sabah 5.30'da havuza gireceksiniz.
5 gün kalıyor yani ona, 5 gün.
Yani yılda 5 gününüz var. Onun dışında bütün hayatınızı buraya vakfetmek zorundasınız. Ve bu şekilde bir hayat düzeni kuruyorsunuz. Bu kolay bir iş değil.
Değil.
Çünkü bütün hayatınız onunla beraber yürüyor. Yani kaçta yatacağınız, kaçta kalkacağınız, bir yerlere gidip gidemeyeceğiniz, arkadaşlarınızla oturup sohbet edip her şeyinizi belirliyor. Bu kolay bir hayat değil.
Aslında yani, hocam devam et de araya gireyim, analım hem de Haldun Taner, biliyorsun Türk tiyatrosunda, Türk edebiyatında çok önemli bir isimdir. Eşine dostuna diyor ki bir konu olsun olmasın her gün sabah 8'de daktilomun başına otururum, 12'ye kadar ben yazarım diyor. Gerekirse adımı soyadımı, evimin mahallenin adını yazarım ama o daktilo pratiğimi kaybetmemek için 4 saat yazarım. Sonra öğlen olur diyor. İşte bir iki lokma yerim diyor hanımla diyor. Öğleden sonra gene devam ederim diyor. Aslında bu hayatın birçok alanında yapılması gereken bir şey değil mi?
Bu ama başka şansınız yok. Yani öbür türlü büyük ustanın söylediği son derece doğru. Çünkü o pratiği yapmadığınız anda durum farklı bir yere doğru gider. Bu öyle ya işte ilham gelsin ben öyle yazayım falan, bu kadar basit değil o iş.
Yani gene geliyoruz, hani zirveye çıkmak değil zirvede kalmak esas zor olan tabirine, değil mi? O da çok oturuyor aslında.
Tabii ki o çok kolay bir şey değil. Zaten az önce verdiğiniz Ronaldo örneğini hatırlatayım. Yani Ronaldo'nun yine Ronaldo'la ilgili bir belgeseli izlediğimde en çok dikkatimi çeken şey oydu. Yani kişinin kendini yetiştirmesi için özel bir kondisyoner tuttuğunu ve onunla beraber evinde özel çalışma atölyesi var adamın. Yani o Ronaldo olmak için ve orada kalabilmek için müthiş çaba sarf ediyor.
Ya da Djokovic'in oksijen barları var biliyorsun değil mi? Dünya tenisinde ayakta durabilmek, bir numarayı sürdürebilmek için.
Ya bu alan o kadar kolay bir alan değil. Yani oraya hakikaten yani Özkan böyle aslında bütün bunları bu şekilde dile getirmiş olması çok önemli bence. Yani içeriden bu yaşananları bu şekilde aksettirmek ve bunlar üzerinden yaşanan duyguların neler olduğunu geniş kitlelerle buluşturmak bence çok özel bir şeyi beraberinde getiriyor.
Çünkü hocam meselenin bir de şu tarafı var. Yani diyelim ki o antrenmanları yaptık. İşte çok disiplinliyiz. Yani inanılmaz performans sergiliyoruz ve bu vücutta direkt olarak yani fiziksel bir durum olduğu için bütün bunları mükemmel yapsak bile başka arızalar var. Yani hayatınızı tam manasıyla yaşamanız çok zor. Bir düşünsenize böyle bir şeyin içerisinde sürekli olarak şeysiniz, varsınız ve bir devamlılık sağlamak durumundasınız. Hakikaten vücut öyle bir şey ki kendi içinde bir dili vardır. Yani şöyle, siz çalışmıyorsanız size söyler, yani sen çalışmıyorsun der. Çünkü bir tarafınız çektiği zaman o iç ses bir şekilde size bunu hatırlatır. Ama gerçekten bir disiplin içindeyseniz yine konuşur sizinle ve görevinizi yaptığınız için asla bir yeriniz falan çekmeyecektir. Fakat bunun sürekliliği bile, mesela antrenman dilinde de vardı, sur antrenör derler. İnanılmaz çalıştığınız zaman artık şut atamamaya falan başlarsınız.
İşte sürmenaj dediler. Hani zihindeki o
gibi. O yüzden yenileme antrenmanları vardır vesaire. Ama diyorum ki öyle bir aktivite ki bu, her şeyi mükemmel yapıp başınıza bir şey gelmese bile gene şeydir, sıkıntılı bir durumdur bu.
Hiç ummadığın başka bir şey bile
çünkü
olabilir.
Çünkü yani insan birçok şey için yaratıldığı için. Yani işte hocamın söylediği gibi arkadaşlarla oturulacak, belki bir sinemaya gidilecek falan filan. Bir sürü bir şey var hayatın içerisinde. Hayat sadece futboldan ibaret değil.
Ya da diğer sporda.
Elbette ama sahanın içinde bu net olarak isteniyor ve kaçış yok. Tıpkı yüzücü Phelps'in 5'te kalkması gibi. Bu da galiba hayatın kuralı. Ve
yani
bu şekilde
yılın 365 gününün 360'ında 5'te kalkmak gibi. Mesela bana deseler ki Phelps olmak ister misin? Asla.
İşte aslında bu sporcu olmak da bir seçim zaten. Mesela ben 1500 kere hayata gelsem öyle derler ya, yine futbolcu olmak isterdim. İşte bu kişilerin tıpkı Haldun Taner'in,
yine yayıncı olmak isterdim.
İşte ne güzel. Haldun Taner'in o her gün yazmış olması gibi. Nasıl büyük bir şeyle, keyifle ve böyle yani sempatiyle bakıyorum bu şeylere. Kendisinin resmini gördüğüm zaman da hep aklıma aynı şeyler gelir. Ne kadar kabiliyetli bir insan mesela.
Ama işte bak, o kabiliyeti diri tutmak için yani, sporda da.
Beni en çok şaşırtan insanlardan bir tanesidir. Gördüğüm zaman mesela bir yakınımı görmüş gibi olurum. Ya da yazdıklarımı okuduğum zaman gerçekten halen ciddi heyecanlanıyorum. Yani. Bilmiyorum öyle bir şey var.
Evet, çok yıllar önce TRT'de bir siyah beyaz dönemlerinde bir evet. Şeyi vardır. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz. Güzel günler sizlerle olsun. Öyle de böyle de Çelebi bir insan.
Evet.
Hocam yavaş yavaş toparlıyoruz. Sen neler söylemek istersin toparlama cümleleri olarak?
Şurası üzerine durmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir taraftan artık sporun endüstriyelleşmesiyle beraber bütün alanlarda daha yoğun bir faaliyet var. Az önce siz de söylediniz, voleybol örneğini verdiniz ki aslında sadece voleybol değil. Mesela atletizmde de bir zamanlar belli başlı yarışlar vardı ama şimdi artık Golden League'ler, Diamond League'ler, yani sürekli olarak daha da artan bir trafik var. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı şekillerde.
Hatta bunların içine tenisi de katabiliriz değil mi? Sürekli bir yerlerde bir turnuva var hocam.
Tabii tabii, yani pek çok alanda bu karşımıza çıkıyor. O yüzden de beraberinde bu şöyle bir şey getirdi. Az önce siz çok güzel bir soru sordunuz. Yani antrenörler mesela doğrudan doğruya sakatlıklarla ne şekilde ilgileniyorlar? Şimdi geçmişte bu daha hani babacan antrenör tiplemesiyle falan daha farklı bir yerde olabilirdi. Öyleydi de. Ama bugün artık bunun için o teknik heyetin içerisinde uzman kadro var. Yani bu insanları özellikle çalıştıranlar. Yani şimdi örneğini verelim. Basketbolda sahanın kenarında olan o koçlar doğrudan doğruya her takımı her antrenmanda onlarla beraber sahaya çıkmıyorlar. Onun için çalıştıran özel insanlar var. Yani bu beraberinde mesela bütün alanlara yayıldığı gibi sağlık için de söz konusu oluyor. Ve yani
bütün sistem çok daha farklılaştı diyorsun değil mi?
Ve sistem öylesine büyük bir farklılığı beraberinde getiriyor ki artık hani çok olağanlaştı. Bir sporcu transfer ettiğinizde nasıl ki tepeden tırnağa kontrolden geçiriyorsunuz gibi, bu konuda bakın çok ilginç bir örnek var. Haller örneği, yapılan kontrolde testis kanseri olduğu ortaya çıktı ve anında müdahale edilerek tekrar spora ve hayata geri döndürüldü. Yani böylesi ilginç örneklerle de karşı karşıya kalabiliyor sporcular. O yüzden artık içinde bulunduğumuz dönemde bu iş bu kadar büyük bir endüstriye dönüştüyse ve beraberinde istesek de istemesek de devasa bir sağlık endüstrisinin ve oradaki sponsorluk müessesesinin de devreye girdiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor.
Bu gerçeklik değişmeyecek. Artık gittikçe de ivme kazanarak devam edecek değil mi? Evet, ivme kazanarak devam edecek. Özkan, senden de son cümleleri alalım.
O zaman hemen şunu söyleyeyim. Bakın, antrenör profili şu tarafa doğru gitti. Mesela Sergen Yalçın'a dendi ki genç oyuncuları oynatacak mısınız? Dedi ki bir sıkıntı görüyorum orada. Bu da şu dedi. Genç oyuncuyu ben dedi yeniden antrene etmeyeceğim. Gelen kişi hazır olacak dedi. Yani herkesin,
Sergen değil mi?
Evet, herkesin görev tanımlaması bakın nasıl şey net olarak ortaya koydu. Şimdi şöyle,
Sergen de daha da nettir bu tanımlamalar.
Şimdi şöyle de bir şey çıkıyor ortaya o zaman. Yani sporcu sakat mı? Ben onunla şimdi oturup yani bir baba gibi konuşamam. Bir departman var. Anında o eğer devreye girdiyse bir profesyonel kulüpten söz ediliyorsa. Dolayısıyla bunlar bir teknik adam olarak benim hazırlamam gereken takımınla ilgili düşüncelerimle ortaya yani uğraşırken bununla uğraşamam demez tabii de. Hani oranın öncelikle bu işi halletmesini bekliyorum gibi çok net bir şey duyabilirsiniz.
Evet. Hocam tıpkı şeye benziyor değil mi bu iş? Yani bir üretim bandında sürekli önünüzden akan bir takım üretilmiş ürünler var. Ve siz bir tanesini alıp aa bu hatalıymış deyip onunla zaman geçirmek durumunda değilsiniz. Akıyor çünkü.
Artık sevgili öğrenim. O band sistemi de öyle bir noktaya geldi ki band sistemini de geçtik biliyorsun. Üretim bandı denilen bambaşka bir aşamaya geldik ve bu birebir sporda karşımıza çıkan bir alan görünümünde. Yani burada öyle büyük uzmanlıklar söz konusu olmaya başladı ki dikkat edersen yani son zamanlarda şöyle bir süreç izliyor. Bütün teknik ekibin olduğu yerde bilgisayarlar var ve gol oldu mu olmadı mı anında oradan bakıyorlar.
Tabii.
Ve bütün her şey o ekiplere emanet. O yüzden durum bambaşka bir aşamada artık. Hala biz sporu izleyenler olarak bunun farkında değiliz. Ya da yeni yeni farkına varmaya başlıyoruz. Asıl mesele de biraz burada düğümleniyor.
Çok doğru.
Ve o yüzden de sahadaki insanlardan hep aynı performansı bekliyoruz. Aldıkları paralar karşılığında çok daha fazlasını yapmaları gerektiği gibi bir düşünceyle oraya gidiyoruz. Ama durum öyle değil.
Çok bunun doğru. Çok doğru. Hemen şununla ilgili son bir dakika sana da söylemiş olayım. Biz sporculardan bunu bekliyoruz, aynısını devam ettirmelerini. Sporcular da seyircilerden bunu bekliyorlar ama mesela son haftalarda ben ülkemiz futbol ligindeki analizlerle ilgili hep şu tespitle karşılaşıyorum. Ya seyirci maçı tribünden izledi, hiçbir şekilde takımını oyunun içine sokmadı diye. Aslında bu da doğru çünkü seyirci profili de değişmiş durumda artık değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Aslında seyirci olgusunu ya da oynanan oyun meselesini baştan aşağı yeniden konuşmamız lazım.
Evet, o zaman onu da ilerleyen haftalarda konuşalım. Çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Değerli katkıların için haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Özkan'cığım son cümleni alıp
seyirci bunu bekler çünkü son derece haklıdır. Çünkü o da bir savaş veriyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. O yüzden gelip parasını ödediği zaman bir şeyin, yani tabii ki mükemmel olması şart değil ama en azından belli standartlarda bir oyun
i̇şte
bekliyor.
İşte kilit cümle bu. Seyirci ben... seyirci sanıyorum artık şöyle bakıyor her şeye. Parasını ödedim. Parasını ödediğim hizmeti bana ver diye bakıyor.
Biraz mecbur
eskiden,
kaldı zaten.
Eskiden bu para bu kadar her şeyin önünde değildi aslında.
Dolayısıyla bence haklılık payı var izleyicinin.
Sevgili dinleyiciler, Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.